Ayrım 3. Ölümle Randevu. Mario Mazzanti. Sayfa 37. 3. Bölüm. Benny Profesör Valeriani'nin evinin çok güzel olduğunu kabullenmeden edemedi. Büyük zevke sahip antika mobilyalarla şık bir şekilde döşenmişti. Özel dergilerin sayfalarında zengin entelektüelin evi başlığı altında görülmesi beklenen türden bir evdi. Gözüne ilk gördüğü günden daha büyük gelmeye başlamıştı. Benny ofisten acele ve öfke içinde fırlarken nereye gittiklerini öğrenen müfettiş Ingro'ya "Aramamız gereken belirli bir şey mi var doktor?" diye sordu. Komiserin cevabı kaçamaktı. Bir kusur, tüm o mükemmelliğin içinde bulunan bir kusur. Salondaki büyük kitaplık duvarlardan birini tamamen kaplıyordu ve içi kitapla doluydu. Şöyle bir bakıldığında 600 ya da 700 kadar cilt sayılabiliyordu. Bu kadar çok kitabın arasında San Carlone'nin fotoğrafının bulunduğu kitabın bıraktığı boşluk sanki çığlık atıyor gibiydi. Duvarlarda orijinal tablolar vardı ve zemin kıymetli halılarla kaplıydı. Sergilenen biblolara ve eşyalara gelince hepsinin de havasından çok değerli oldukları anlaşılıyordu. Hiçbir şey eksik değildi. Evi iyi bilen herkes çalınan bir şey olmadığını teyit etmişti. Hem sonra kasa bile zorlanmamıştı. İçindeki birkaç yüz avro ve birkaç kıymetli kol saatiyle el değmemiş bir şekilde yatak odasında duruyordu. Profesörü bir hırsızın öldürmediği kesindi. Komiser dairenin içinde dolaşmaya başladı. Ne aradığını bilmeyen müfettiş Ingro'ya gölge gibi peşinden gitmekle yetiniyordu. Benny zaman zaman durup eline bir eşya alıyor ya da bir çekmecenin içini araştırıyordu. Aslında Ingro'ya gibi o da ne aradığını bilmiyordu. Neredeyse tüm ümidini kaybetmiş ve Ingroya'nın boş bakışlarından kaçmaya çalışır bir haldeyken yatak odasındaki komodinde ilginç bir şeye rastladı. Diğer tüm ilaçlar düzenli bir şekilde ana banyoda dururken orada tek başına duran bir ilaç vardı. Ingro'ya,
"Evet doktor."
"Bildiğimiz kadarıyla Valeriani'nin sevgilisi yoktu değil mi?"
"Hayır doktor, hiç evlenmemiş bile."
Benny içindeki ilaçların neredeyse yarısı kullanılmış olan ambalajı göstererek sordu. "Peki o zaman bunların burada ne işi var?" Müfettiş bıyığının sol tarafını burarak
"Bunlar o meşhur küçük mavi haplardan değil mi?" dedi.
"Hayır, Viagra değil. Bunun adı Levitra ama aynı işe yarıyor. Sadece ismi farklı." Ingro'ya bu sefer bıyığının sağ tarafını kıvırarak bakışlarında oluşan saygısız ifadeyle şöyle sordu.
"Her konuda bilgilisiniz doktor."
Kızaran Benny ancak mırıldanarak cevaplayabildi. "Sen kendi işine bak. Önemli olan bu hapları kimin için kullandığını bulmak."
"Aradığınız kusur bu muydu doktor?"
"Kim bilir ama Profesör Valeriani'nin hayatında bizim kim olduğunu alem bilmediğimiz biri olduğu kesin. Hadi gidip hemen telefon kayıtlarını kontrol edelim. Kurmayor'dakiler de dahil olmak üzere tanıdıklarını, temizlikçiyi ve komşularını sorgulayalım. Banka hesaplarını da gözden geçirelim ve bilgisayarını tarayalım. Bunları eczaneden kim için aldığını öğrenmek istiyorum." Kendisini tanıyan herkes tarafından saygı görürdü. Tek bir düşmanı bile yoktu. Bu olay yaşandığından beri kendime Profesör Valeriani'yi kimin öldürmek istemiş olabileceğini sorup duruyorum. Kendisi de üniversitede öğretim görevlisi olan Profesör De Carlo, Valeriani'nin ekolünden yetişmişti. Onun doğal varisi ve en yakını olarak kabul ediliyordu. Üniversite binasındaki odası Profesör Valeriani'ninkinden uzak değildi ama onun kadar düzenli görünmüyordu. Kitaplar, yazışmalar ve daktilo kağıtları ile kaplı çalışma masası darmadağınıktı. "Peki bu sorunuza bir cevap bulabildiniz mi?" Komiser Benny Adli Tıp Kurumu ve profesörün evinden sonra sabah turunun 3. durağına gelmişti. Katil ise halen dışarıda serbestçe dolaşıyordu. "Hayır," dedi Profesör De Carlo kollarını iki yana açarak. "Düşündükçe bu olay bana daha anlamsız geliyor. Tam bir saçmalık." 40 yaşlarında olmalıydı. Atletik vücudu ve hafif bronzlaşmış düzgün atlı yüzüyle antik bir tarih eğitmeninden çok başarılı bir aktöre benziyordu.
Benli adamın yüzündeki ifadeyi biraz fazla yapmacık bulmuştu. İpeksi saçlarına model verirken gösterdiği özen de abartılıydı. Kısacası komiser bu De Carlo'dan hiç hoşlanmamıştı. Zararsız, küstah bir narsist miydi yoksa daha mı kötüsü? Bu fikri aklına Ingroya sokmuştu. Doktor ya kurban en basit haliyle sadece katilinin ismini yani Carlo'yu göstermek istediyse... Elbette ya, hem neden olmasın ki? San Carlone, Carlo, De Carlo. O zaman soruyu şöyle soralım profesör. Profesör Valeriani'nin ölümünden faydalanabilecek birileri var mıydı? Bildiğim kadarıyla babadan kalma yüklü bir serveti vardı. Mirasçıların öğrenmek için vasiyetinin açılmasını beklemek zorundayız. Profesörün hiçbir akrabası yok diye biliyorum. Evet, yok. İlişkisi var mıydı? Kısa bir süre önce başlamış olsa da olur. O lanet hapları baş ağrısı için almıyordu şüphesiz. Profesör Valeriani ile duygusal hayatının detaylarını bilecek kadar yakın değildim. De Carlo'nun bu seferki cevabı çok sert olmuştu. Benli muhatabının bu biraz abartılı tepkisini hemen fark etti. Peki profesyonel iş hayatında profesörün ortadan kalkması birilerinin işine yarayabilir miydi? Yerini alacak kişi için evet, ama bu bir cinayeti haklı göstermeye yeterli büyüklükte bir avantaj değil. İnsan ruhunun sapkınlık yeteneğini hafife almayın. Öldürmek için bazen ne kadar ufak bir nedenin yeterli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Benli kısa bir ara verdikten sonra konuşmaya devam etti. Profesör Valeriani'nin yerini kim alacak? Anladığım kadarıyla büyük prestije sahip bir konum. Öyle. Bu üniversitenin asırlardır devam eden bir geleneği olarak en prestijli koltuktur ve bundan dolayı da hiç şüphesiz kendisine sahip olan kişiye en üst tanınırlığı sağlar. Ama oraya kimin getirileceğini bilmiyorum. Fısıltılara bakılırsa bu kişi siz olacaksınız. Komiser Benli'nin ses tonunda belli belirsiz bir ima vardı. Bunu ben de duydum. Profesör De Carlo bu konunun açılmasından sıkıntı duymuş olsa bile bunu dışarıya hiç yansıtmıyordu. Ve dürüst olmam gerekirse bunu gerçekten de ümit ediyorum. Gerçi bahisler hala açık. Sözlerine kısa bir ara verme sırası De Carlo'daydı. Yine de Profesör Valeriani'yi ben öldürmedim. Her ne kadar o gece için bir tanığım olmasa da diyerek sözlerini tamamladı profesör. Yüzümde zoraki bir gülümseme belirmişti. Profesör, komiser Benli'nin ses tonu tatlılık sınırlarını zorluyordu. Tanık mı? Sizden nerede olduğunuza dair bir tanık göstermenizi istemeyi düşünmedim bile. Bu doğruydu. Bu görevi sonra yapmak üzere Ingroia'ya verdiğinden kendisinin yapmasına gerek yoktu. Ama zaten profesör bir tanığı olmadığını az önce bizzat belirtmişti. Komiser sorularına devam etti. Profesör Valeriani nasıl biriydi? De Carlo kibirli havasına geri döndü. İkilinin arasında sempatinin sular seller gibi akmadığı çok açıktı. Her insan gibi karmaşık. Benli adamı zihninde cehennemin dibine gönderirken gülümseyerek karşılık verdi. Sanırım soruyu çok genel sordum. Şöyle diyelim. Profesör Valeriani'yi profesyonel ve insani olarak tanımlamanız gerekse hangi kelimeleri kullanırdınız? İnsani açıdan bakıldığında oldukça ketum biriydi. Hatta özel hayatıyla ilgili neredeyse kıskanç olduğunu bile söyleyebilirim. Gerçi düşünülecek olursa bütün enerjisini kamu yaşamına adayan insanlardan olduğu için belki özel bir hayatı yoktu.
Hiç evlenmemiş.
Aslında bunu söylemek yanlış olur. Çok genç yaşta evlenmiş ama bir kadınla değil de işiyle ve akademik kariyeriyle. Parlak bir zekaya sahipti ama aynı zamanda metodik de bir kişiydi. Kendisi için belirlediği hedefleri neredeyse saplantılı denebilecek bir azimle izlerdi.
Zayıflıkları var mıydı?
Hırslıydı. Tabii bunu bir zayıflık olarak değerlendirirseniz. Ben merkezci olduğundan takım çalışması yapmaya pek uygun değildi.
Gerçekleştirmeyi kalpten istediği bir hayali, hırs yaptığı özel bir projesi var mıydı?
Hepimizin var.
Demek istediğim sıra dışı bir şey, uğruna tereddüt etmeden gözü kara ve tedbirsiz hareket edebileceği bir şey.
Bildiğim kadarıyla yok. Tabii eğer...
Eğer o da biz bütün tarihçilerin muhteşem takıntısı olan o tek büyük hayale saplanıp kalmadıysa...
Nedir o?
De Carlo parıldayan gözlerle yanıtladı. Bir keşif, tartışmalı bir olaya ışık tutmayı, tarihin bir dönemini yeniden yazmayı ve ismini bir kuyruklu yıldız kadar parıltılı kılmayı sağlayacak bir keşif. Şimdi aklınıza Indiana Jones gelmesin komiser. Bahsetmekte olduğum keşif loş kütüphanelerde iki büklüm olup eski kitaplar ve parşömenleri inceleyerek yapılacak türden bir keşif. Size son örneklerden birini vereyim. Şimdi anlatacağım meslektaşımızın yerinde olabilmek için hepimiz yıllarımızı feda edebiliriz. Patsy suikastı olayını bilir misiniz?
Benli karmaşık okul anılarının içinde soluk soluğa kalarak cevapladı. Doğrusu detaylara hakim değilim.
26 Nisan 1478'de İsa'nın göğe yükselişinin kutlandığı pazar günü Floransalı genç soylulardan Lorenzo de Medici ve kardeşi Giuliano kutsal ayine katılmak üzere katedrale giderler. Tören sırasında Francesco de Pazzi adındaki birinin liderliğindeki bir grubun saldırısına uğrarlar. Giuliano 19 bıçak darbesi alan cansız bedeniyle yere serilir. Lorenzo içlerinden birinin kendisine kalkan olma fedakarlığını gösterdiği sadıkları sayesinde darbelerden kaçıp kutsal eşyaların saklandığı odaya sığınır. O sırada katedralin dışında da bazı silahlı kişiler Tanrı'nın evine girmeye çalışırken yakalanır ve kilise çanları çalınarak şehirde alarm verilir. Böylece meydana askerleriyle gelen Jacopo Pazzi atının üstünde özgürlük, özgürlük diye bağırarak Medici'lere karşı bir isyan başlatmaya çalışır. Dipnot: Medici ailesi Floransa'da dönemin zengin, sözü geçen kuvvetli ailelerinden biriydi. Ama Pazzi ailesi hesapları yanlış yapmıştır. Dipnot: Pazzi ailesi Floransa'nın önemli ve önde gelen ailelerinden biriydi. Yapılan evlilikler sayesinde Medici ailesi ile hısım ilişkisi içinde olsalar da aralarında sürekli bir sürtüşme bulunmaktaydı. Çanların sesiyle toplanan kalabalık toplar toplar diye bağırarak karşılık verir. Burada kastettikleri Medici hanedan armasında yer alan toplardır. Kısacası Pazzi'leri Medici rejimini çökertmek üzere güvendiği halk öfkelenip onlara saldırmaya başlar ve çılgın bir mücadeleyle onları kelimenin tam anlamıyla parça parça ederler. İnanın bana komiser, burada parça parça etmeyi lafın gelişi olarak kullanmadım. Böylece Lorenzo de Medici birkaç saat içinde şehrin kontrolünü geri kazanır ve Pazzi ailesine, daha doğrusu geriye kalan az sayıdaki aile üyesine karşı acımasız, kanlı, metodik, amansız bir intikam alma süreci başlatıp onları Floransa'dan ömür boyu bitmeyecek bir sürgüne gönderir.
Daha iyi sonuçlanan darbe girişimleri biliyorum. Benli cahilliğini gizlemek için söyleyecek daha iyi bir şey bulamamıştı.
Evet, ne kadar da keskin bir gözlem komiser, dedi De Carlo. Yüzünde üstünlük taslayan bir gülümseme vardı ve böylece Benli'den bir canın cehenneme küfrü daha kazanmış oldu. Profesör anlatmayı sürdürdü.
Evet, işte okullarda öğretilen bu. Medici ailesinin elindeki iktidarı gasp etmek üzere Pazzi'ler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı.
Ama ortada bir ama var. Rönesans İtalya'sındaki şehir devleti mozaiğindeki karmaşık dengeyi bir düşünün. Papalık devleti, Milano ve Urbino dükalıkları, Venedik Cumhuriyeti, Napoli Krallığı... Pazzi'ler gerçekten de güçlü ve iddialı bir aileydi. Bir bankaları vardı ve bu muhtemelen Medici'lerin bankasından da büyüktü. Ve Floransa'daki en zengin bankaydı. Ama söz konusu tarihsel bağlam içinde onların bu ayaklanmayı yalnız başına çıkardıklarını düşünmek oldukça zor.
Tüm bu anlattıklarınız çok ilginç ama...
Sizi tarih dersiyle sıkmak istemem komiser. Size vereceğime söz verdiğim örneği tamamlamama az kaldı. Şimdi tarihçiler 500 yıl boyunca hiçbir şey kanıtlayamasalar da bu işte o zamanın en güçlü adamlarının parmağı olduğundan şüphelenip durdular. Kimdi bunlar? Napoli kralı Alfonso de Aragona, Papa 4. Sisto. Vatikan'da Papa'nın ikameti olan Sistine Şapeli'ni yaptıran, benli bu ani ve beklenmedik kültür anımsamasının dışa çıkmasını engelleyememişti.
Kesinlikle o şapeli yaptıran kendisidir.
De Carlo sözünün kesilmesinden iyice sıkılmıştı.
Ama biz konumuza dönecek olursak, ayaklanmanın arkasındaki olası güçlüler listemizde Venedik Dukası, Milano Dukalığının Sforza ailesinden olan kral vekili ve son olarak hümanist bir asker olan Urbino Dukası Federico de Montefeltro var.
Dipnot, Sforza ailesi dönemin sözü geçen önemli ailelerinden biriydi. Kısa bir sessizlikten sonra Profesör De Carlo Benni'ye doğru göz kırptı.
Onun ressam Piero della Francesca'ya karga gibi burnu ve kırmızı beresiyle yan profilden yaptırdığı portresini mutlaka bilirsiniz.
Benni onayladı. Öyle bir burunla neden profil resmini yaptırdığını kendime sorup durmuşumdur.
Bir nedeni var oysa ki.
Profesörün gözlerinde yanamaz bir ışık belirdi.
Federico de Montefeltro'nun bir gözü yoktu. İşte bu yüzden kendini beğenmiş Urbino Dukası hep profil portrelerini yaptırdı.
Kanca burun oyuk gözden iyidir.
Muhtemelen o da böyle bir mantık yürütüyordu. Ve düşünün ki çok ironik olsa da o gözünü Lorenzo de Medici onuruna düzenlenen bir atlı mızrak dövüşünde kaybetmişti.
Benni sıkıldığını açıkça belli edecek bir tavırla saatine baktı. Bu hikaye zerre kadar ilgisini çekmiyordu.
Gerçekten ilginç profesör ama bana vermek istediğiniz örneğe daha çok var mı? Yapılacak çok işim var ve neredeyse öğlen oldu. Oraya geliyoruz. Şimdi Pazzi isyanının ardında olası kışkırtıcılar var ve son 500 yıldır bunların hiçbiri kesin bir şekilde ortaya çıkarılamadı. 2001'de Amerika'da Connecticut Wesleyan Üniversitesi'nde Rönesans tarihi ve edebiyatı öğreten bir İtalyan profesör ortaya çıktı. İsmi Marcello Simonetta ve kendisi şimdi bu hikayede ne çılgın kombinasyonlar olduğunu anlayacaksınız. Bu olayların yaşandığı ve Floransa'nın İtalya'nın en zengin ve canlı şehri olduğu dönemde Milano'nun Sforza bölgesini yöneten kişinin birkaç kuşak sonraki torunu.
Kimden bahsettiğimi anladınız değil mi komiser?
Benni gözünü bile kırpmadan hiç hareketsiz duruyordu. Gerekirse saatlerce bu pozisyonda beklemeye hazırdı. Sonunda De Carlo konuşmaya karar verdi.
Chico Simonetta elbette.
Bunu duyunca Benni'nin kafasında tek bir şey canlandı. Milano'daki Chico Simonetta Caddesi. Cenova yolunun paralelinde ya da yolu kesen bir caddeydi. Evinin bulunduğu Coni Zunia Caddesi'nden de çok uzak değildi.
Duke Galeazzo Maria Sforza 26 Aralık'ta Santo Stefano Kilisesi'nde öldürüldükten sonra 2 yıl boyunca Milano Kral Vekilliği yaptı.
Görüyorum ki o zamanlarda katedral cinayetleri pek modaymış.
Benni'nin esprisini duymazdan gelen De Carlo anlatmaya devam etti.
Chico Simonetta, Galeazzo Maria'nın kardeşi Ludovico il Moro karşısında vekilliğini ve celladın ellerinde başını kaybedene kadar yaklaşık 5 yıl yönetimde kaldı. Ülkemizin o yıllardaki tarihi çok karmaşık ve kanlı öyle değil mi?
Amerika'daki İtalyan bir tarihçiden bahsediyorduk sanırım. Senede 2001'di.
Evet, Profesör Marcello Simonetta. Uzmanlık alanı Rönesans dönemi ve doğal olarak atası hakkında her şeyi biliyor. Onun kriptografiye olan tutkunluğundan da haberi var.
Dipnot, kriptografi, bilgi ve mesajların güvenle korunması ve aktarılabilmesi için kullanılan matematiksel bir şifreleme yöntemidir.
Chico Simonetta'nın zamanın diplomatik mesajlarını deşifre etmeyi öğretmek üzere kendisi tarafından yazılmış 15. yüzyıla ait bir risalesi olduğunu biliyor.
O dönemde şifreli mesajlar kullanılmaya başlanmış mıydı?
Elbette, bu sizi şaşırttı mı komiser? Güç neredeyse entrika oradadır. Hangi zaman olursa olsun bu böyledir.
Çok doğru.
Tekrar Profesör Simonetta'ya dönecek olursak, o da birçok bilim adamı gibi tam bir kitap kurdu ve tatillerini araştırma yapmak üzere İtalya'da geçiriyor. Şanslı bir gününde Urbino'da az bilinen özel bir arşivde saklanan bir belgeyle karşılaşıyor.
14 Şubat 1478 tarihinde Federico da Montefeltro tarafından Roma sefirlerine yazılmış bir mektup. İlk bakışta sadece o döneme ait, elbette ki kıymetli bir belge ama tarihi açıdan çok da ilgi çekici bir yanı yok. Belgede anlam taşımayan mantıksız bir dizi sembol Simonetta'nın ilgisini çekiyor ve profesör bunun şifreli bir mesaj olabileceğini düşünüyor. Profesör mesajı deşifre edebilmek üzere işe koyuluyor ve bunu yaparken mektubun yazıldığı döneme ait bir araç kullanıyor. Atası Chico'nun risalesi. Neredeyse bir aylık uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra tam da meslektaşım yanıldığından emin olmaya başladığı bir anda birden ilk kelimeleri deşifre ediyor. Papa Hazretleri. Gerisi çabuk geliyor ve tam bir şok yaratıyor. Şifreli mesajda Federico de Montefeltro açık bir şekilde Giuliano ve Lorenzo de Medici'yi ortadan kaldırma arzusundan ve Papa Hazretleri 4. Sisto onuruna şehre ele geçirmek üzere en iyi 600 askeriyle birlikte katkıda bulunmak istediğinden bahsediyor. Papa Pazzi ailesinin maşa, Federico da Montefeltro'yu ise silahlı güç olarak kullanarak Medici ailesinin elinden koparıp alacağı zengin şehir sayesinde Floransa'nın kontrolünü ve doğal olarak da Orta İtalya'nın büyük bir bölümünü ele geçirmiş olacaktı.
3. Ayrımın sonu. Sayfa 49.